Tarihin en büyük yanardağ patlaması ve Hazreti Musa aleyhisselam, Ege Denizi'nin bir deprem bölgesi olduğu uzun zamandır bilinen bir gerçek. Ancak 28 Ocak 2025 tarihinde başlayan deprem fırtınası, insanlara Ege Denizi'nde yoğun volkanik faaliyetlerin olduğunu da hatırlattı. Bunlardan 3500 yıl önce gerçekleşen volkan patlaması, etkilediği alan ve tarihe etkisi ile diğerlerinden ayrılır. Minos veya Santorini Terra patlaması olarak bilinen bu patlama, insanlık tarihinde kayda geçmiş en şiddetli volkanik faaliyettir. Bilim insanları bu olayı volkanik patlama indeksinde 8 üzerinden 7 olarak kategorize etmiş, süper devasa bir patlama olarak sınıflandırmışlardır. NASA'nın hesaplamalarına göre, Ege Denizi'ndeki bu volkan patlamasının gücünün, İki Dünya Savaşı'nda Hiroşima'ya atılan atom bombasının gücünün tam 2 milyon katı olduğu düşünülmektedir. Bu o kadar büyük bir patlamadır ki, bazı bilim insanları patlamanın yol açtığı gürlemenin Doğu Akdeniz'den bile duyulduğunu söylemektedir. Nitekim daha küçük bir patlama olduğu düşünülen 1883 yılında Endonezya'nın Krakatoa kentinde gerçekleşen ünlü patlamanın sesi 4500 kilometre öteden duyulmuştu. Bu volkanik patlama sırasında gaz, kül ve magmanın yanı sıra volkan bombası olarak adlandırılan kısmen eriyik kaya parçaları da püskürmüştür. Volkandan çıkan ve büyüklüğü zaman zaman 5-6 metreye ulaşan volkan bombası, yağışı büyük yıkımlara yol açmaktadır. Terra'da ise etrafa saçılan volkan bombaları, Girit'te ve çevre adalarda yangınlara yol açmıştır. Ayrıca kızgın kaya şeklindeki volkan bombaları soğudukça, iç gaz basıncından patlayabilmeleri nedeniyle yere düştükten sonra bile tehlike arz etmeye devam ederler. Bu nedenle yanardağdan akan lav akıntısı önüne gelen her şeyi yıkıp, yakmış denize ulaştığında katılaşırken patlamalara da yol açmıştır. Ege Denizi'nin ortasındaki yanardağın patlaması, 30 bin megatonluk bir termonükleer bomba kadar güç içerse de, volkanik olay enerjisini uzun bir zaman diliminde açığa çıkarmıştır. Böylece, adanın dışında gerçek bir nükleer bombanın patlamasıyla ilişkilendirilebilecek türden bir ışıma ya da blast etkisi yaşanmamıştır. Buna karşın, yeryüzünde geniş bir coğrafyada fiziksel ve iklimsel değişimler görülmüş, bunların da insanlık üzerinde büyük etkileri olmuştur. Adım adım gelen felaket. Patlamadan önce volkanik aktivitenin artmasıyla birlikte bölgede şiddetli depremler meydana gelmiştir. Bu depremler, yer kabuğunda yeni çatlaklar ve kırılmalar oluşturmuş, bunlar da başka yerlerde depremler oluşmasına yol açmıştır. Volkanik faaliyet ile bağlantılı sismik hareketler bir dizi tsunami dalgasına yol açmıştır. Nitekim, Çeşme Bağlar Arası kazılarında üst üste gelen 3 tsunaminin izlerine ulaşılmıştır. Dahası insanlar tehlikenin geçtiğini düşünerek ölülerini çıkarmaya ve kalan eşyalarını toplamaya çalıştığında, ilki kadar büyük 4. bir tsunami dalgası gelmiştir. Tüm bu dizinin birkaç gün veya hafta aralarla gerçekleştiği varsayılmaktadır. Patlamadan önce magmanın yüzeye yaklaşmasıyla birlikte volkanik gazlar, su buharı, karbondioksit, kükürt dioksit serbest bırakılmıştır. Bu gazlar patlamanın şiddetini artırmakla kalmamış, yakınlardaki havanın zehirlenmesine de yol açmıştır. Volkanik gazların ve magmanın birikmesiyle birlikte büyük bir patlama gerçekleşmiştir. Bu patlama, çok büyük miktarda volkanik kül ve taşın atmosfere fırlatılmasına neden olmuştur. Girit'in yer yer kalınlığı 11 metreye ulaşan bir kül tabakasının altında kaldığı düşünülürse, püskürmenin şiddeti daha iyi anlaşılabilir. Volkanik patlamadan çıkan küllerin yüksekliği 35 kilometreye ulaşmış, çevreye yayılan zehirli gazlar ve kül bulutu yerleşim yerlerini ve tarım alanlarını yok etmiştir. Patlama sonrası volkan dışına 60-100 kilometre kub malzeme püskürmüş ve 39 kilometre kvadratlık bir alan tamamen tahrip olmuştur. Volkan etrafındaki kara alanları, patlama sonrası fırlatılan ponza taşı da denen sünger taşı ve kül yığınlarının altında kalmıştır. Ponza taşı püskürmesi o kadar şiddetlidir ki, 27 kilometre doğudaki Anafi adasında, denizden 250 metre yüksekteki yamaçlarda ponza taşı tabakaları tespit edilmiştir. Ayrıca Akdeniz'in başka yerlerinde de Tera püskürmesiyle gönderilmiş olabilecek ponza yatakları bulunmaktadır. Volkandan çok uzaktaki kıyılardaki ponza taşının varlığı bilim insanlarının bunların tsunami ile buraya taşınmış olabileceğini düşündürmüştür. Bazı yerlerde kıyı şeridi tüf olarak isimlendirilen sonradan kayalaşan kalın bir kül tabakasının altında kaybolmuştur. Santorini'nin yüzeyi bugün artık katılaşmış olan 60 metre kalınlığında lav kütleleri ile kaplıdır. Araştırmalar bu tabakaların tek bir seferde değil, zamana yayılan 3 veya 4 evreli bir süreçte oluştuğunu ortaya koymuştur. Bu da volkanın aylarca faal olduğunu göstermektedir. Benzersiz Minos uygarlığının sonu, patlamanın doğuya etkisi büyükse de, en çok etkilenen yer başta, Girit olmak üzere Ege Denizi'ndeki adalarda hüküm sürmekte olan Minos uygarlığını olmuştur. Minos, M.Ö. 3500'lü yıllarda doğmuş ve volkan patlaması sırasında en gelişmiş dönemini yaşamakta olan bir uygarlıktır. Yapılan kazılar sayesinde volkanik kül kalıntılarının altından çıkarılan yapılar, Girit merkezli Minos uygarlığı hakkında geniş bilgiler sunmuştur. Adalarda tarım ve hayvancılık yaptığı anlaşılan Minosluların asıl uğraşıları ise denizciliktir. Mezopotamya'dan İspanya'ya kadar yayılan geniş bir ticaret ağına hükmeden Minosluların en önemli ticaret partnerleri Mısırlılardır. Tunç imalinde kullanılan kalay ve bakır en önemli ticari mallarıdır. Bunun yanında arkeolojik araştırmalar, Giritlilerin bu dönemde safran, seramik, bakır ve çok daha lüks mallar olan altın ve gümüş ticareti de yaptığını ortaya çıkarmıştır. Ticaret yoluyla zenginleşen Minos halkı, yaşadıkları dönemde örneği olmayan bir biçimde 2-3 katlı villalar ve saraylar inşa etmiş, buralarda sıcak sulu duş sistemleri kurmuşlardır. Girit'teki yerleşim alanlarını birbirlerine taşla kaplanmış yollarla bağlamış ve caddelerde borular kullanarak saraylara ve konutlara hem sıcak hem de soğuk su akışı sağlayan sistemler kurmuşlar ve kanalizasyon şebekeleri de oluşturmuşlardır. Sitelerde büyük saraylar, 3 katlı binalar, değirmenler ve tüccarlar için depolama tesisleri inşa etmiş, yapılarını estetik duvar resimleri ile süslemişlerdir. İnce el işçiliği içeren çömlekler ve saklama kapları yapmış, altın ve gümüş takılar işlemişlerdir. Çok tanrılı putperest bir inanca sahip Minos halkı daha çok tanrıçalara tapınmaktadır. Daha çok çocuk bakımından sorumlu olan Minos, kadınları yaşları ilerleyince ticaretle ilgilenmeye ve danışmanlık yapmaya başlarlar. Anaerkil bir toplum yapısını çağrıştıran özelliklere sahip Minoslular arasında eşcinsellik yaygın, kültürel bir özellik olup kurumsal bir yapı taşımaktadır. Nitekim, Trinity Southwest Üniversitesi Arkeoloji ve İncil Tarihi Fakültesi Dekanı ve Ürdün'deki Tal El Hammam kazısının baş arkeoloğu Dr. Stephen Collins, Minos'ta uygulanan eşcinselliğe dayalı kurumsal bir yapıyı ayrıntılı olarak araştırmıştır. Buna göre, 12 yaşına gelen erkek çocukları 22 yaşındaki başka bir erkek tarafından kaçırılarak eğitilip, hayata hazırlama bahanesiyle senelerce tecavüze uğramaktadır. Bu şekilde sözde eğitilen çocuk, erişkin hale geldiğinde ise yeni bir çocuğu kaçırarak bu kez de onunla eşcinsel birliktelik yaşamaya başlamaktadır. Dr. Collins'e göre, bu sistem kadınların genellikle erkeklerden ayrı yaşadıkları Girit'te eşcinselliğe dayalı sosyal örgütlenmeyi desteklemek için oluşturulmuş ve Minos resmi kurumlarınca geliştirilmiştir. Ne var ki Minosluların sonu kendileri gibi eşcinselliği bir yaşam tarzı olarak benimseyen Lut kavmi ile aynı olmuş volkanik patlama sonrası yok olmuşlardır. Bilindiği üzere Hazreti Lut'un kavmi, eşcinselliğin yaygın olduğu sapkın bir kavimdir. Hazreti Lut, Allah'ın tebliğini getirdiğinde onu inkar ederek sapıklıklarına devam etmişlerdir. Sonunda Allah Lut kavmini korkunç bir felaketle helak etmiştir. Lut kavmi de uyarıları yalanladı. Biz de onların üzerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Yalnız Lut ailesini bu azaptan ayrı tuttuk. onları seher vakti kurtardık. Kamer Suresi 33-34. Antik Mısır'da kıtlık. Tera'daki patlamanın etkisi sadece Ege Denizi'ndeki adalar veya yakındaki Anadolu kıyılarıyla kısıtlı kalmamıştır. Bilimsel bulgular patlamanın batıda, Sicilya'ya doğuda Mısır'a ve İsrail kıyılarına kadar etki ettiğini göstermektedir. Patlama ile birlikte ortaya çıkan depremler, volkanik kül, zehirli gaz ve magma yayılımı ve büyük tsunami dalgaları Doğu Akdeniz Havzası'nda önemli tarihi ki ve sosyal gelişmelere yol açmıştır. Bu gelişmelerden en önemlisi Antik Mısır'da gözlenmiştir. Bilim insanları Tera patlamasının tam tarihi hakkında bazı teknik zorluklar nedeniyle uzlaşamasa da patlamanın hangi dönemde gerçekleştiği bellidir. Bazı arkeolojik ve jeolojik bulgular, Mısır kayıtlarında da bahsedilen bazı olaylar, bu dönemin Hazreti Musa'nın yaşadığı döneme denk geldiğini göstermektedir. Tera patlamasının Hazreti Musa ve beraberindekileri nasıl etkilemiş olabileceğini bilmek için yapılması gereken ilk şey, Hazreti Musa'nın yaşadıkları hakkında bilgi sahibi olmaktır. Kur'an bu konuda oldukça ayrıntılı anlatımlar içermektedir. Hazreti Musa aleyhisselam ile Hazreti Harun aleyhisselam, Firavun ve Mısır halkına Allah'ın varlığını, birliğini ve hak dini tebliğ etmiştir. Firavun Hazreti Musa aleyhisselamın sözlerini dinlemek yerine, kendi düşük aklınca onu yenmek ve yalanlamak için uğraşmış, kendisine yapılan tebliği reddetmiştir. Hazreti Musa da İsrailoğullarını Mısır'dan ayrılmak üzere kendisiyle göndermesi için Firavun'dan istekte bulunmuştur. Musa dedi ki, "Ey Firavun, gerçekten ben alemlerin Rabbinden gönderilme bir elçiyim. Benim üzerimdeki yükümlülük Allah'a karşı ancak gerçeği söylemektir. Rabbinizden size apaçık bir belgeyle geldim. Artık İsrailoğullarını benimle gönder." Araf Suresi 104-105. Ancak bu talebi karşılamaya hiçbir şekilde yanaşmayan Firavun, Hazreti Musa aleyhisselama karşı bir mücadele yürütmüştür. İnkarda direten Firavun ve kavmini Allah peş peşe çeşitli belalarla imtihan etmiştir. Bu belalardan birisi Mısır'da baş gösteren kıtlıktır. Nitekim o dönemde Mısır için su son derece önemlidir. Halkın geçimi tamamen Nil kıyılarında ve Delta havzasında yapılan tarıma dayalıdır. Kuraklık olduğunda ise Nil çekilmekte ve tarım imkansız hale gelmektedir. Aşırı yağış durumunda da su baskınları ve seller nedeniyle ekinler telef olmaktadır. Allah Mısır'da yaşanan kıtlığı bir ayette şöyle bildirmiştir. "Andolsun biz de Firavun aile çevresini belki öğüt alıp düşünürler diye, yıllar yılı kuraklığa ve ürün kıtlığına uğrattık." Araf Suresi 130. Pek çok araştırmacı ve bilim insanı Mısır'da daha önce benzeri görülmeyen büyüklükteki böyle bir kuraklığı Tera volkanik patlaması ile ilişkilendirmektedir. Bu görüşe göre patlama ile saçılan devasa kül bulutlarının atmosferdeki yayılımı iklim değişikliklerini tetiklemiş, bu da Doğu Akdeniz Havzası'nda ekinlerin yok olmasına yol açmıştır. Büyük volkanik patlamalar sırasında atmosfere atılan gazlar ve toz parçacıkları iklimi etkiler. Toz ve kül gibi volkanlardan püsküren parçacıklar, atmosferde yeterince yükseğe fırlatılırsa atmosferin üst katmanlarına kadar çıkabilir ve çok küçük parçacıklardan oluştukları için hava akımlarıyla oldukça uzak mesafelere yayılabilirler. Sonuçta, volkanik bir patlama sonucu açığa çıkan toz ve kül bulutu, yeryüzüne gelen güneş ışınlarını keserek havanın kararmasına, geçici soğumaya ve şiddetli yağışlara neden olurlar. Bu olayın bir örneğin 1815'te Endonezya'daki Sumbawa'da meydana gelen Tambora Yanardağı'nın patlamasıdır. Patlamadan sonra 1816 yazında İngiltere'den Baltık'a kadar uzanan bir bölgede sürekli yağmur yağmıştır. Bilim insanları 1816 yılına yazı olmayan yıl adını vermişlerdir. Mısır'da bulunan Tempest stelinde yazanlar da bu görüşü doğrular nitelikte anlatımlar mevcuttur. Boyu eninden geniş bir yazılı levha şeklindeki bir taş anıt olan stelde, Teb bölgesinde meydana gelen Mezarları, tapınakları ve piramitleri tahrip eden bir fırtına, bu fırtınayla gelen yağış ve Firavun'un oluşan zararları giderme çabası anlatılır. Firavun, Ahmose tarafından M.Ö. 1550 yılında dikildiği düşünülen stelde, fırtına ile ilgili detayların yer aldığı kısım tahrip olmuş haldedir. Ancak sağlam kısımda gökyüzünde Mısır'ı karanlığa boğan ve büyük bir uğultusu olan bir fırtınanın oluştuğu, fırtına ile gelen yağmurların her barınak ve yapının papirüs kağıtları gibi suda yüzdüğü bir sele yol açtığı ve bununun günlerce sürdüğü anlatılır. Stelde ayrıca Mısır'ı vuran fırtına ve selin suyunun tahliyesine çalışıldığı piramitlerde bile çökmeler olduğu bilgisine de yer verilmektedir. Mısır'dakine benzer iklimsel anomaliler Çin İmparatorluğundaki bambu yıllıklarında da kayıtlıdır. En eski Çin hanedanı olan Xia'nın son kralı olan Kral Qiye, zamanında güneşin söndüğü, kış ve yaz arasında düzensizlikler olduğu Temmuz ayında don yaşandığı ve Sarı Nehir Vadisi'nde buzlanma meydana geldiği gibi çok sıra dışı olaylar görüldüğü haber verilmektedir. Ayrıca kayıtlarda çok fazla yağış olduğu, insanların sellerde yok olduğu ve bir sonraki Shang Hanedanlığına kadar 7 yıl süren şiddetli kuraklık ve kıtlık yaşandığı da bildirilmektedir. Tera'daki volkanik patlamanın tarihsel izlerinin yanında jeolojik izlerini de görmek mümkündür. Havaya saçılan devasa kül bulutu, o anki hava akımlarına bağlı olarak doğuya doğru yayılım göstermiş, küller Karadeniz ve Akdeniz'in doğu sahillerine kadar gitmiştir. Örneğin Dinar Fayı üzerinde yapılan araştırmalarda patlamadan kalan 50 santimetre kalınlığındaki bir kül tabakası tespit edilmiştir. Benzer tespitler Kuzeybatı Kıbrıs'ta ve bugünkü Mısır ile İsrail kıyılarında da yapılmıştır. Tera'nın felaketleri ve Hazreti Musa bir Kur'an ayetinde İsrailoğullarına zulmeden ve Hazreti Musa'nın hatırlatma ve uyarılarını hiç dikkate almayan Mısır'da pek çok felaketin yaşandığı şöyle haber verilmiştir. Bunun üzerine ayrı ayrı mucizeler, ayetler olarak üzerlerine tufan, çekirge, buğday güvesi, kurbağa ve kan musallat kıldık. Yine büyüklük tasladılar ve suçlu günahkar bir kavim oldular. Araf suresi 133 bazı araştırmacı ve bilim insanları bu felaketlere çeşitli doğal olayların sebep olduğunu düşünmektedir. Bu görüşlerine de yakın zamanda yaşanmış benzer doğa olaylarını delil gösterirler. Bu örneklerden birisi 1999'da Amerika Birleşik Devletleri'de Kuzey Carolina'daki New Bern kasabasında yaşanan çevre felaketidir. Kasaba sakinleri bir gün uyandıklarında Nause isimli nehirlerinin suyunun kırmızıya döndüğünü görmüşlerdir. Kirlilik sebebiyle balıklar ölmüş ve yakınlarında çalışan insanların vücutları yaralarla kaplanmıştır. Kirlilik nehrin yukarısında bir domuz çiftliğinden gelmiş, milyonlarca galon domuz atığı nehre ulaşmış, ölümcül etkileri olan Fisteria adlı bir deniz mikroorganizması ölümlere ve yaralara yol açmıştır. Bu olayın gelişimine paralel bir şekilde çevresel felaketler konusunda uzmanlaşmış bir epidemiyolog olan John Marr, antik Mısır'daki kirliliğin belalara neden olmuş olabileceğine inanıyor. Marr'a göre, Fisteria veya buna benzer bir şey, balıkların ölmesine neden olarak nehri kan rengine boyamış, kirlilik kurbağaları karaya sürmüş, karada kurbağalar ölünce sinek ve bit patlamasına neden olmuştur. Fisteria olarak isimlendirilen bu teoriye göre, en sonunda sinekler daha viral hastalıkları çiftlik hayvanlarına bulaştırarak onları öldürmüştür. Biyolog Stefan Flugmaier, Mısır'daki belaları şiddetli kuraklık ile ilişkilendiren bir başka isim. Onun görüşleri biraz daha farklı. Ona göre şiddetli kurak, hava Nil'in yavaş hareket eden ılık sularında mikroskobik bordo kanı yosunlarının çiçek açması için ideal koşullar yaratmış olmalı. Zehirli tatlı su yosunları balık popülasyonlarını öldürmüş ve Mısır'ın nehirlerini kan kırmızısı bir renge dönüştürmüş olabilir. Yosun patlaması Nil nehrini oksijenden mahrum bırakmış olabilir ve kurbağalar, bitler, sinekler, hayvancılık salgınları ve hayvanlarda ve insanlarda çıbanlar gibi 5 sonraki salgına denk gelen bir dizi mikrobik bulaşa yol açmış olabilir. Oksijen ve balıktan mahrum kalan kurbağalar doğal yaşam alanlarından kaçmış ve öldükleri mısır evlerini istila etmiş olabilirler. Ayrıca doğal avcılarının yok olması böcek popülasyonlarının çoğalmasına neden olmuş olabilir. Bu aşamadan sonraki senaryo Curtis Malloy ve epidemiyolog John Marr tarafından 1996'da yapılan bir çalışmada ortak bir hal alıyor. Bu noktada balık ve kurbağa gibi çürüyen hayvanlarla beslenen ve sığırlara, atlara ve koyunlara ölümcül enfeksiyonlar bulaştırdığı bilinen Culicoides böcekleri ortaya çıkıp hastalık yayıyorlar. Hz. Musa zamanında Mısır'da yaşanan felaketleri Ege'deki volkanik patlama ile ilişkilendirenler de vardır. Santorini patladığında bulunan kül bulgularının yönü ve kalınlığı tespitlerine göre rüzgar batı ve güneydoğu yönünde Mısır'a doğru esmektedir. Bu görüş doğrultusunda Santorini külü örnekleri deniz yatağından toplanmıştır ve en yoğun toplanmalar Nil Deltası yönündedir. Oşinograf Doktor Daniel Stanley, külün Mısır'a ulaşıp ulaşmadığını görmek için çamur ve silt örnekleri almak üzere deltaya gitmiş ve patlamayla kesin olarak ilişkilendirilebilecek volkanik parçalar bulmuştur. Peki volkan Mısır'daki felaketleri nasıl tetiklemiş olabilir? New York Üniversitesi'nden iklim modelleyicisi Mike Rampino, Santorini patlamasının iklimsel etkilerini incelemek için bir bilgisayar simülasyonu yürütmüştür. Bu simülasyondan yola çıkan Rampino'ya göre, kül bulutu sıcaklıkların 2 Celsius dereceye kadar düşmesine neden olmuştur. Bu da deltadaki yağış miktarını azaltmış ve kuraklığa yol açmıştır. Nehir seviyesi düştüğünde su durgunlaşmaya başlamıştır. Kül bulutundan yağan zehirli minerallerle durgun su ile birleşince Nil Nehri ölümcül bir kokteyl haline gelmiş ve koşullar daha fazla salgının patlak vermesi için olgunlaşmıştır. Çekirge belası Afrika kıtasında dönem dönem yaşanan bir gerçekliktir. Örneğin 2020 yılında son 70 yılın en büyük felaketi olarak isimlendirilen devasa bir çekirge afeti yaşanmıştır. Binlerce hektar ekili araziye zarar veren ve 20 milyon kişiyi gıda kriziyle karşı karşıya bırakmıştır. Nitekim Afrika'dan günde 150 kilometre hızla ilerleyerek Asya'ya geçen devasa çekirge sürüleri bazı iklimsel koşullardaki değişimlere göre dönem dönem gözlenmektedir. İşte benzeri iklim koşulları Hazreti Musa zamanında da günümüzdekine benzer devasa çekirge sürülerinin bir benzerinin yani yukarıda yer verilen ayette bildirilen çekirge belasının ortaya çıkmasına neden olmuş olabilir. Felaketler ile ilgili tezler farklılıklar içerse de hepsinin ortaya koyduğu gerçek insanların kendilerini güvende hissettikleri, geçimlerini garanti altında olduğunu düşündükleri ortamların her an bozulup dağılmasının mümkün olduğunu göstermesidir. Böyle bir son için hiç gitmedikleri, hiç görmedikleri bir yerdeki bir doğa olayı bile yeterli olmaktadır. Patlama sonrası gelen ölümcül darbe, tsunami. Patlamanın şiddetiyle birlikte volkanın iç kısmında yer alan magma odasının üst kısmı çökmüş ve bu da deniz seviyesinin altında büyük bir boşluk yaratmıştır. Volkanın çökmesiyle birlikte denizde büyük dalgalar tsunami oluşmuştur. Açık denizde saatte 750 kilometreye kadar varan bir hızla ilerleyen tsunami, çevredeki adaları ve Doğu Akdeniz'deki kıyı bölgelerini etkilemiş ve büyük bir yıkıma neden olmuştur. Tsunami, Kuzey Afrika kıyılarını sular altında bırakmış ve deniz suyunun Mısır'ın 330 kilometre içerisine kadar girmesine neden olmuştur. Geçmişte yaşanan tsunamileri tespit etmek hiç kolay değildir. Hele Pompei'dekine benzer görüntüler ya da Krakatoa patlamasının ardından oluşan tsunamide ölen 35 bin kişinin cesedini gözleme imkanınız yoksa bu iş bir hayli zordur. Ne Tera Adası'nda ne de Minos uygarlığının merkezi olan Girit'te İnsan ölüleri yoktur. Bilim insanları bunu Minosluların günümüzde olduğu gibi o zaman da felaketten önce bölgeyi erkenden terk etmesine bağlıyorlar. Bu kaçışa karşın milattan önce 1500'lü yıllarda gerçekleşen volkanik patlama 30-40 metre yüksekliğinde tsunami dalgaları oluşturmuş, dalgalar 110 kilometre güneydeki Minos uygarlığının merkezi olan Girit Adası'nın kuzey kıyılarında ağır hasarlara neden olmuştur. Bununla birlikte tsunami dalgaları Tera adasının dört bir yanına, Sicilya'dan Anadolu kıyılarına, Kıbrıs'tan Mısır ve İsrail kıyılarına kadar ulaşmış ve kıyı bölgelerinde önemli hasara yol açmıştır. Buralardaki tsunaminin izleri, karaya sürüklenen deniz yaşamının bıraktığı bazı fiziksel kimyasal izler ile geride kalan tortu ve birikintiler sayesinde tespit edilmiştir. Çeşme bağlar arası kazılarında tsunami yatağının molozları tespit edilmiş, hatta kazı yerinde tsunamide ölen genç ve sağlıklı bir erkeğin iskelet kalıntıları bulunmuştur. Kalıntının yanındaki arpa tanesine yapılan radyokarbon tarihlemesi, volkanik patlamanın tarihi ile denkleşmiştir. Daha da ilginci, jeolog Dr. Ian Stewart ve bazı akademisyenlere göre 3500 yıl önce Santorini'de büyük bir patlama olmuştur ve bu da Hazreti Musa ve takipçilerinin Mısır'da kölelikten kaçtığı zamana yakın bir zamanda gerçekleşmiştir. Eğer Hazreti Musa gerçekten de bazı uzmanların inandığı gibi bir zamanlar Sazlık Denizi olarak adlandırılan Nil Deltası'nın doğusundaki bir bölgeden geçtiyse, Akdeniz'deki yanardağ kaynaklı bir tsunami'nin önce bölgedeki suyu boşaltmış ve sonra da kıyıyı sular altında bırakarak takip eden Firavun'un ordusunu boğmuş olması mümkündür. Mısır'daki tsunami ile ilgili bir diğer ayrıntı ise, deniz seviyesine oldukça yakın olan Nil Deltası'nın denizden gelen dalga ile kaplanması ve buradaki ekinlerin ölmesidir. Sonuç olarak bahse konu tsunami, Hazreti Musa ve beraberindekilerin kurtuluşuna vesile olsa da, olmasa da belli ki Mısır'da büyük bir gıda sıkıntısı yaratmıştır. Geniş bir perspektifle olan bitenin tümünü bir arada düşünmek, yaşananların olağanüstü bir duruma işaret ettiğini göstermektedir. Ege adalarında ve Anadolu kıyılarında art arda gelen ve yıkıma neden olan çok sayıda deprem, etrafa yayılıp zehirli gazlar ve şehirleri kaplayan, ekinleri yok eden küller, aniden soğuyan hava, güneşin görünmez hala gelmesiyle uzunca bir süre devam eden bir karanlık, volkanik yıldırımlar ve güçlü fırtınalar, etrafa yayılan ponza taşlarının metrelerce bir örtü oluşturması, göğe saçılan kızgın kayalar, denize akan magma ve metrelerce yükseklikte dalgaların kıyılara vurarak kara içlerine girmesi, batan gemiler ve tahrip olan sahil kentleri, ticaretin ve ulaşımın durması, yaygın biçimde görülen kıtlık, tüm bu afetler göreceli şiddette de olsa, Minos kıyıları ile birlikte Batı Anadolu'yu, Kıbrıs'ı, Levant'ı, Doğu Akdeniz kıyıları, Mezopotamya'yı, Kuzey Afrika'yı derinden etkilemiştir. O kadar ki, yaşananlar tarihi, sosyal ve siyasi pek çok değişikliği tetiklemiştir. Böylesi büyük çaplı bir etkinin Hazreti Musa ve takipçileri ağır haksızlığa uğradığı bir dönemde vuku bulması elbette ki bir tesadüf değildir. Allah elçisini ve ona uyanları bir dizi dua olayı ile gözetmiştir. Peygamberimizin hadisleri ahir zamanda da benzer bir manzarayı resmetmektedir. Dolayısıyla günümüzde de üst üste gelen büyük afet ve felaketlerin yakında gerçekleşeceği bildirilen büyük bir değişimin habercisi olduğunu söylememiz yanlış olmayacaktır. Felaketlerdeki olağanüstülüğü fark etmek. Kur'an-ı Kerim'in Hazreti Musa zamanında yaşanan bazı olayları bizlere aktardığı açık olmakla birlikte yine de bir tarih ya da jeoloji kitabı olmadığını unutmamak gerekir. Nitekim felaketlerin ne olduğunun haricinde ne şekilde ve hangi sıralamayla ortaya çıktıklarına ya da ne kadar süre etkili olduklarına vakıf değiliz. Aslında Kur'an'da Firavun ve ona tabi olanların tepkileri ve başlarına gelenlerin anlatılmasının en temel gayesi, iman edenlerin bundan bir ders çıkarması olduğundan bu yöndeki detay bilgilere de ihtiyaç yoktur. Çünkü gerek geçmişte, eski Mısır'da, gerekse bugün, dünyada ve özellikle ülkemizde giderek artan bir felaketler silsilesini doğru bir düşünüş tarzıyla değerlendirmek son derece önemlidir. Günümüz insanlarının pek çoğu bu felaketleri hiç umursamadan yaşamlarına devam etmeye çalışmaktadır. Bir kısım insanlar ise yaşananları sadece doğal bazı olayların sonucu olarak açıklayarak sıradan gelişmeler gibi göstermeye çalışmaktadır. Bu yapıdaki insanlara eğer bu kadar felaketin peş peşe gelmesinde ilahi bir uyarı olabileceğini söyleyecek olsanız, muhtemelen ne ilgisi var şeklinde bir yorum ile karşılaşırsınız. Ardından da depremleri fay hatlarındaki enerji birikimlerinin tetiklediğine, dayanıksız yapıların yıkımlara yol açtığına, dere yataklarına bina yapmanın selleri ölümcül kıldığına ya da çam ağaçlarının çabuk tutuşarak yangınları kolaylaştırdığına dair bir yığın teknik itirazla karşılaşırsınız. Ancak bu tür yaklaşımların firavunlar zamanında dikili taşlardaki veya papirüslerdeki felaketlerin betimlenmesinin yapılmasından hiçbir farkı yoktur. İster Hazreti Musa zamanında olsun, isterse günümüzde olsun yaşanan tüm felaketlerin bazı bilimsel teknik mekanizmalarla tetiklenmesi son derece normaldir. Bu durum, felaketlerdeki olağanüstülüğü ortadan kaldıran bir husus değildir. Yüce Allah bütün doğayı kendi dilemesiyle bir sebep-sonuç ilişkisi içinde yaratmaktadır. Ege Denizi'ndeki bir volkanın patlamasının Mısır'a etki etmesi ve bunun İsrailoğullarının Firavun'un zulmünden kurtulmasına vesile olması Allah'ın yaratma sanatına ve kudretine son derece uygundur. Nitekim hiçbir volkan Allah'ın dilemesi dışında faaliyete geçmeyeceği gibi hiçbir fayda Allah'ın bilgisi dışında yerinden kıpırdayamaz. Allah bize bu gerçeği bir ayette şöyle bildirmektedir. Gaybın anahtarları O'nun katındadır. Ondan başka hiç kimse gaybı bilmez. Karada ve denizde olanların tümünü O bilir. O bilmeksizin bir yaprak dahi düşmez. Yerin karanlıklarındaki bir tane yaş ve kuru dışta olmamak üzere hepsi ve her şey apaçık bir kitaptadır. Enam suresi 59. Kur'an'da da günümüzde yaşananlara benzer biçimde deprem, sel, fırtına, kuraklık, yıldırımlar ve çekirge istilası gibi türlü felaketlerden bahsedilir. Pek çok ayette Allah, felaketlerin isabet ettiği toplumların bazı ortak tutumları hakkında bize bilgiler aktarmıştır. Kur'an'da bu toplumların felaket öncesinde kendilerine tebliğ edilen hak dine uymak yerine atalarından gelen geleneksel anlayışa göre yaşadıkları bilgisi verilmektedir. İnsanlar toplumun önde gelenlerinin yanlış inançlarına uymuş, onların çarpık inançlarını ve gelenekselleşmiş düşüncelerini mutlak doğru olarak kabul etmişlerdir. Ahiret hayatı yerine dünyayı tercih etmişlerdir. Çevrelerinde işlenen ve kendilerinin işledikleri suçları bilmelerine rağmen bunlardan vazgeçmemişlerdir. Bu tutumlarından dolayı haksız uygulamalar, firavunlarınkine benzer, zulme dayalı sistemler ve türlü vicdansızlıklar toplum geneline yayılmıştır. Sonuçta Mısır'ın yerli halkı gibi gittikçe kendi kendini körleştiren, akıl ve vicdandan uzaklaşmış bir toplum ortaya çıkmıştır. Kendilerine yapılan tüm hatırlatmalara rağmen Allah'ın emrettiği yoldan farklı yollara girmiş olan bu toplumlar da türlü felaketlerle karşılaşmışlardır. Kendilerine katıksızca Allah'a iman etmeleri ve yalnızca Allah'a kul olduklarını unutmadan yaşamaları, sadece Allah'tan korkmaları hatırlatılan, ancak bunu reddeden kişilerin de karşılaştıkları felaketleri Allah ile bağdaştıramadıklarını Kur'an'da net olarak bize göstermektedir. Allah açıkça bir algı bozukluğu ve vicdan çöküntüsü içinde olan bu kişilerin durumunu, kim Rahman olan Allah'ın zikrini görmezlikten gelirse, biz bir şeytana onun üzerini kabukla bağlattırırız. Artık bu onun bir yakın dostudur. Zuhruf suresi 36 ayeti ile açıklamaktadır. Sonraki ayette kendilerine yapılan hatırlatmaları görmezden gelmelerine karşın bu kişilerin kendilerinin doğru yolda olduklarını sanmaları ise şöyle haber verilmektedir. Gerçekten bunlar bu şeytanlar. Onları yoldan alıkoyarlar. Onlar ise kendilerinin gerçekten hidayette olduklarını sanırlar. Zuhruf suresi 37. Allah Kur'an'da uyarılan toplumların karşılaştıkları felaketler hakkında takındıkları genel tavır ve yaptıkları yorumlar hakkında da bizlere detaylı bilgiler vermiştir. Bunlardan ilkine göre, inkarlarında ısrarcı olan insanlar, üzerlerine gelen felaketleri ilahi ikaz olarak görmek istememeleri nedeniyle, hayatın doğal akışında karşılaşılabilecek tabiat olayları şeklinde yorumlayarak hataya düşmektedirler. Derken, onu azabı vadilerine doğru yönelerek gelen bir bulut şeklinde gördükleri zaman Bu bize yağmur yağdıracak bir buluttur, dediler. Hayır, o kendisi için acele ettiğiniz şeydir. Bir rüzgar, onda acı bir azap vardır. Ahkaf suresi, 24 Allah ile bağlantısı zayıf olan veya hiç olmayan insanlar karşılaştıkları felaketleri, zaman zaman karşılaşılan doğal bir olay, hayatın sıradan bir parçası olarak görürler. Bu zihniyettekiler, geçmişte de bazen iyi bazen kötü durumların yaşanmış olmasından yola çıkarak karşılaştıkları olaylardaki olağanüstülüğü görmezden gelmektedirler. Allah sıkıntıları ve refahı bir ibret konusu olarak değil, hayatın akışının normal bir parçası olarak görenleri bize şöyle bildirmektedir. Onlar çoğaldılar ve atalarımıza da bazen şiddetli sıkıntılar, bazen de refah ve genişlikler dokunmuştu, dediler. Bunun üzerine biz de onları kendileri hiç şuurunda değilken apansız kıskıvrak yakaladık. A'raf suresi 95 kendilerine bir uyarı, Allah'tan bir hatırlatma olarak isabet eden afetleri, zamanın felaketleri, çağın getirdikleri ve benzeri tanımlarla doğal gösterme çabası içinde olanlar aslında yaşadıklarından dolayı korku içindedirler. Ne var ki bu korku onları iman edenlere karşı çaba yürütmekten de alıkoymamaktadır. Ancak Yüce Allah bu kişilerin yaptıklarından pişman olacaklarını bize haber vermektedir. İşte kalplerinde hastalık olanları, zamanın felaketleriyle aleyhimize dönüp bize çarpmasından korkuyoruz diyerek aralarında çabalar yürüttüklerini görürsün. Umulur ki Allah bir fetih veya katından bir emir getirecek de onlar nefislerinde gizli tuttuklarından dolayı pişman olacaklardır. Maide suresi 52